Anne veya babanızın eli ayağı zor tutuyor, kendi işini yapmakta zorlanıyor, aklı gidip geliyor. Çalışmak zorunda olduğunuz için gündüz saatlerinde yanınında olamıyorsunuz. Evde yangın mı çıkaracak, düşüp bir yerini mi kıracak, sokağa çıkıp kaybolacak mı, diye, kukumav kuşu gibi akşama kadar düşünen insanların sayısı o kadar arttı ki çevremde. Bu durumda olanların önünde iki yol var. Ya bakıcı tutacaklar, ya da yaşlı bakım evine yerleştirecekler anne ve babalarını. Birinci şıkkı tercih etseler, güvenilir bakıcı bulmaları çok zor. İkinci şıkkı tercih etseler özel işletme statüsündeki yaşlı bakım evlerine küçük bir servet ödeyecekler. Nitekim, yaşlı bakım evlerinin tek kişilik oda fiyatı 6.000. 3 kişilik oda fiyatı kişi başı 4.500 lira civarında. Huzur evleri ne güne duruyor? Dediğinizi duyar gibiyim. Huzur evleri, ağırlıklı olarak eli ayağı tutan, bakıma muhtaç olmayan yaşlıları barındırıyor. Bakıma muhtaç, yatalak hastalar da var elbette ama kapasiteleri sınırlı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlı bakım hizmeti de kuşkusuz önemli bir ihtiyacı gideriyor ama 7 gün 24 saat hizmet veren, doktorların çalıştığı, yaşlıların ilacının aksatılmadan verildiği bakım evlerinin yerini doldurması söz konusu değil. Son nüfus sayımına göre Bursa'da 60 yaş üstü nüfus 442.932. Yani bu kentte, çalışan kesimin anne ve babasını gönül rahatlığıyla teslim edebileceği yaşlı bakım evlerine çok ama çok ihtiyaç var. Kim verecek bu hizmeti? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve yerel yönetimler. Sosyal devlet demek de bu değil midir? Milli Eğitim Bakanı Özer ilk kez Bursa'ya geliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakan yardımcısı olduğu dönemde sık sık Bursa'ya gelirdi. Dönemin Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger ile mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi adına yapılan ziyaretler, Özer'in bakan olmasıyla devam ediyor. Nitekim Bakan Özer, ilk il ziyaretlerinden birini Bursa'ya yapacak. Bakan Özer, Cuma günü Bursa'ya geliyor. Programı henüz tam olarak netleşmedi ancak Özer, yoğun bir Bursa mesaisi yapacak. Balat'a yapılacak amfiteyatro için uyarı ve öneriler. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız'ın Balat'a yapılması planlanan amfiteyatro açıklaması üzerine iki okuyucumdan uyarı ve öneri içerikli iletiler aldım. İlk okuyucu şöyle diyor. 2500 kişilik bir amfiteyatro yapılması güzel bir proje ancak Balat trafiği İstanbul'un köprü trafiğini aratmıyor. 2 kilometrelik yol yarım saatte zor geçiliyor. Balat aşırı yoğunlaştı. Bu ilave yükü kaldıramaz. Özlüce, Görükle, Kayapa gibi alternatifler değerlendirilmeli. Yıldız. Merhaba Mustafa Bey ve başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim Zafer Bey. Balat için amfiteyatro güzel ama inanın ulaşımdaki tıkanıklıklar bizleri strese, trafikte hiç arzu etmediğimiz şekilde birbirimizi incitecek nahoş hallere sokuyor. Zafer Bey kardeşim, lütfen trafik için daha çok çözüm üretin. Mesela İzmir yolu üzerinde az sayıda yaya için trafik lambaları ile geçiş olurken trafik aksıyor. Bu yerlerde üst geçit yapılması gerekli. Sanırım bunun için de sponsor firmalar bulunabilir. Firmanın ismi üst geçide verilerek, Balat mahallesinde ise yolların tek yön uygulamalarına, genişletilmesine ve yol kalitesinin sağlanmasına ihtiyaç var. Hem yatırımı geciktiriyorlar hem hayırsevermiş gibi davranıyorlar. Dün meslektaşım İhsan Aydın yazmış, acemlere nefes aldıracak köprülü kavşak inşaatının bir türlü bitirilememesinin nedenini. Aydın, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yüklenici firma alsa inşaatın işini savsakladığı için köprülü kavşağın geciktiğini belirtmiş. Yani anlaşılan Büyükşehir Belediyesi alsa inşaatın işini savsaklaması yüzünden tepki görüyor. Adliye kavşağını da bu firma aldığına göre, aynı akıbet orada da bizi bekliyor olacak. İhsan Aydın'ın yazısını okuyunca, yıllar önce alsa inşaat ile ilgili yazdıklarımı anımsadım. Bu firma, Mudanya Köprülü Kavşak İnşaatı'nın üzerine kocaman harflerle ismini yazmıştı. O günkü yazımın bir bölümünü hatırlatayım. Yeniden inşa edilen Mudanya Köprülü Kavşağı'ndaki bir yazı, bilmem dikkatinizi çekti mi? Oradan geçen sürücülerin gözünün içine sokarcasına kocaman harflerle yazılmış şu ifadeye bakar mısınız, alsa inşaat. Köprülü kavşak duvarında, inşaat firmasının ismi ve logosu var. Alsa inşaat ne? Köprüyü yapan yüklenici firmanın ismi. Ne yapmış bu Yalova menşeili müteahhit firma? Bedava mı yapmış köprüyü? Hayır olsun diye inşa edip, devlete hediye mi etmiş? Bildiğimiz kadarıyla hayır. Peki neden firmanın ismi ve logosu duruyor orada? Mudanya Köprülü kavşağını Karayolları Bölge Müdürlüğü üstlenmiş, ihaleyi de söz konusu firma kazanmıştı. Şimdi buradan Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu'na soruyorum, yüklenici firmayla imzalanan sözleşmede, firma isminin Köprülü Kavşağı yazılmasıyla ilgili bir madde mi var, kuşkusuz yok. Zaten hiçbir izahı da yok. Çünkü firma, ihaleye girip para kazanıyor. Üzerine paha biçilmez bir reklam yaptırması, kamunun yararına değil. Öyleyse, firma isminin köprüye yazılması da neyin nesi oluyor?